Ayrım 25, sayfa 304. 1988 yılının Aralık ayının ortasında FKÖ başkanının ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından Birleşmiş Milletler'in özel bir toplantısına çağrılan Arafat, Cenevre'ye uçtu. 14 Aralık'ta intifadanın başlamasından bir yıl sonra Arafat, İsrail'in barış içinde güvenle ve belirlenen sınırlarda tehdit ve güç olmadan yaşama hakkını tanıma maddesi de bulunan 242 sayılı Birleşmiş Milletler önergesine şartsız destek verdiğini ilk defa açıkladı. Ayrıca Arafat, her türlü terörizmi, bireysel, grup ve devlet terörizmini de reddetti. Bu, ABD'nin FKÖ örgütüyle temasa geçeceğini ilan eden ABD Dışişleri Bakanı George Shultz için yeterliydi. Ama ABD hala bir Filistin devletine karşı çıkıyordu. Bununla beraber ABD'nin tanıması, bilinen Madrid görüşmelerine ve sonucunda Oslo'ya tesir edecekti. Uzlaşmaya giden yol açılmıştı. Beşir memnun değildi. Eğer Filistinliler 242'yi kabul ederse, o zaman İsrail'in de varlığını kabul etmeleri gerektiğini biliyordu. Ve eğer İsrail'i ve iki devlet çözümünü kabul ederlerse, o zaman Beşir'in İsrail devletinin topraklarındaki El Ramle'ye dönüş hakkı ne olacaktı? Peki ya Arap dünyasında ve onun ötesinde mülteci olan Hayfa'dan ve Yafa'dan ve Lida'dan ve Batı Kudüs'ten, Galile ve Negev çöllerinden diğer yüz binlerce insana ne olacaktı? Geri dönme rüyası tam 40 yıldır Filistin kimliğinin yanında Beşir'in kimliğinin çok önemli bir parçasıydı. Beşir, ona 194 sayılı Birleşmiş Milletler önergesiyle sunulan haklarında ısrar ediyordu. Neredeyse tüm hayatı boyunca İsrail'in Orta Doğu'dan, Etiyopya'dan, Arjantin'den ve Sovyetler Birliği'nden dalgalar halinde gelen Yahudilere yerleşim hakkı tanırken, kendisinin eve dönme hakkını inkar etmesini izlemişti. Beşir, yetişkin hayatının yarısını hapiste geçirmeye, aşağılanmaya, işkenceye, vatansızlığa ve şimdi sınır dışı edilmesine Arafat'ın düşündüğü türden bir uzlaşma için katlanmadığını hissediyordu. Beşir'in arkadaşlarından biri bu zamanlarda Beşir ve Arafat arasındaki hararetli bir tartışmayı anlatıyordu ama Beşir bundan veya diğer Filistinli liderlerle olan anlaşmazlıklarından veya eylem stratejilerinden hiç söz etmezdi. Bu ailesi için de geçerliydi. Politik çalışmaları hakkında çok az şey biliyorlardı. Bizim için çok büyük bir sırdı dedi hanım. Ama Filistin hareketinin kapalı kapıları ardında Beşir düşüncelerini açıkça söylemesiyle ünlüydü. ABD'nin şartları altında bir uzlaşma politikasına karşı olduğunu söylemeye cesaret etti diye anlatıyordu eski yoldaşı. Kamuya karşı birlik gösterirdi. Ama sadece Filistinlilerin olduğu ortamda görüşlerini savunmada çok sertti. Hiçbir şeyi ballandırmazdı. Beşir yalnız değildi. Arafat'ın kendi örgütündekileri bile ona karşı çıkıyorlardı. 1989 Ağustos ayında Arafat tarafından kurulan FKÖ'nün ana grubu Fethi, İsrail'e karşı yeni bir silahlı mücadeleye onay verdi. 1989 sonbaharında Beşir'in Lübnan'daki çadır kampından FHKC yoldaşı Salih Salih, Suriye'deki 18 aylık hapis cezasından sonra Tunus'a gelmişti. Beşir, hapishanenin bir adama neler yapabileceğini gayet iyi biliyordu ama yine de bir deri bir kemik kalmış arkadaşını görünce şok oldu. Şu kadarını söyleyeyim. Hapse girdiğimde 75 kiloydum ve çıktığımdaysa 54 kilo dedi Salih. Beşir ve Salih Tunus'ta birbirlerine komşu oldu. Genelde beraber yemek hazırlıyorlardı. Beşir arkadaşını yiyebildiği kadar yemesi için cesaretlendiriyordu. Satranç ve tahta oynuyorlar, nargile içiyorlar ve Filistin'in geleceği ve bağımsızlık mücadelesiyle ilgili stratejilerini konuşuyorlardı. Bazı öğleden sonraları Beşir ve Salih planlar yaparak güneşte bahçe sandalyelerinde otururlardı. Ara sıra Beşir, Dalya'yı ve El Ramla'daki evi Salih'e anlatırdı. Bana yanında taşıdığı belgelerle dolu dosyayı gösterirdi diyordu Salih. Dosyada gazete küpürleri ve kişisel mektupları vardı. Dalya'nın mektubu da bunların içindeydi. Beşir, Kudüs postası küpürünü defalarca okumuştu. Dalya'nın El Ramla ve Lida'dan zorla çıkarıldıklarını kabul etmesinden, bu evin sadece benim evim olmadığı hissinin gittikçe büyüdüğünü ve bize meyve ve zevk veren limon ağacının başka insanların da kalbinde yaşadığını bildiren açık mektubundan çok etkilenmişti. Ama Dalya'nın geçmiş terörist eylemlerini ima etmesi ve politikasını değiştirerek şiddet içermeyen politikaları kucaklamasını rica etmesi de Beşir'i derinden sarsmıştı. Ne kadar mizahi diye düşündü mektubu ilk defa okuduğunda. Filistin'e barışçı bir yolculuk yapacakları geminin El Avda'nın kimlikleri meçhul kişiler tarafından patlatılmasının üzerinden sadece saatler geçmişti. Beşir yıllarca Dalia'ya en iyi ne şekilde cevap yazması gerektiğini düşünmüştü. Ona söylemesi gereken önemli bir şey vardı. 21 yıldır tanımasına rağmen ona asla açıklayamadığı bir şey. Dalia, Beşir'in mektubunun tam olarak ne zaman, nerede aldığını veya kimin getirdiğini bile tam olarak hatırlamıyordu. Belki Tunus'tan Kudüs'e gelen gazeteci tarafından teslim edilmişti. Belki Beşir'in bir arkadaşı tarafından veya İsrailli bir barış eylemcisi tarafından. Mektup Arapçadan tercüme edilmişti. Tek sayfaya daktilo edilmiş ve kalın bir zarfın içine konulmuştu. 17 yıl sonra mektubun orijinal Arapçası ve Beşir'in kendi el yazısı hala Dalia'daydı. Mektup, "Sevgili Dalia" diye başlıyordu. Mektubunda bahsettiğin gibi olağanüstü ve beklenmedik durumlarda tanıştığımız doğrudur. Ve tanıştıktan sonra her birimizin diğerinin hayatının bir parçası olduğu da doğrudur. Dalia, sende hissettiğim ahlak, hassasiyet ve duygusallığın bende yarattığı etkiyi inkar edemem ve göz ardı edemem. Hatta bana tanıştığın bu insanoğlunda yaşayan canlı bir vicdanın olduğunu ve bir gün kendini ifade edeceğini söyleyen altıncı hissim bile mevcuttu. Mektubun vatanımdan, vatanımın topraklarından, Filistin'den sürgündeyken, karşılıklı konuşmamızdan, sohbetlerimizden sonra ve tanışıklığımızı medyada basının konuşmasından ve hatta gerçekten ne olduğunu anlayan ve ne olduğunu tekrar düşünen vicdanlı insanların konuşmalarından sonra geldi. İlk olarak bana yazdığından ve mektubunda içeren fikirlerini cesaretle sunmandan dolayı sana duyduğum hayranlığımı, takdirlerimi ve saygımı sunmama izin ver. Çok takdir ettiğim eşin Yehezkel Landau'ya saygılarımı sunuyorum. Dalia Beşir'in mektubunun, Beşir 1969 yılında hapse girmeden önce yapmış oldukları sohbetleri yansıttığını gördü. Bir şekilde keder ve güvensizlik uçurumuna köprü olan çok büyük kişisel sıcaklık. Cezamı, gençliğimin ilk 15 yılını sadece vatanına aşık olan ve davasına kendini adamış bir özgürlük savaşçısı olarak yaşayan ölülerin mezarında çekerken, yoldaşlarına ondan bahsettiğini söylediğini hatırlıyordu. Dalia, Beşir'in kendi açık mektubunda eylemlerinin ekili nefretle yapıldığı düşüncesine karşı çıkıyordu. Tersine o, Siyonist liderliğin bir nesilden diğerine nefret ettiğini yazıyordu. Arpa eken Dalia hiçbir zaman buğday biçemez. Ve nefret eken de hiçbir zaman sevgi biçemez. Liderlik kalplerimize nefret ekti, sevgi değil. Çocukluğumuzu, varlığımızı ve kendi vatanımızın toprağında yaşama hakkımızı yok ettiği gün, tüm insanlık değerlerini yok etti. Senin değişimin Dalia ve senin yeni bakış açın araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda elde edildi. Ve senin, sana anlatılan şekilde değil, gerçekte olan şekilde görme yeteneğin. Biz, orduların gücüyle zorla sürüldük. Yaya olarak sürüldük. Toprağa yatık olarak sürüldük ve gökyüzü örtümüzdü ve hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin aralarında sadaka olarak verdikleri kırıntılarla beslendik. Sürüldük ama ruhumuzu, umutlarımızı ve çocukluğumuzu Filistin'de bıraktık. Neşemizi ve kederimizi bıraktık. Her köşede ve Filistin'in her kum tanesinde bıraktık. Her limon meyvesinde ve zeytin yaprağında bıraktık. Güllerde ve çiçeklerde bıraktık. El Ramla'daki evimizin girişindeki gururla duran çiçek açan ağaçta bıraktık. Babalarımızın ve atalarımızın mezarlarında bıraktık. Şahit olarak ve tarih olarak bıraktık. Geri dönme umuduyla onları bıraktık. Dalia, Beşir'in eylemlerinin terörist olarak tanımlanmasına karşı çıkmasını okuyordu. İnsanların özgürlük ve bağımsızlık ve hür irade mücadelelerini diğerlerinin saldırganlığı, yayılmacılığı ve baskısıyla eşit göremezsin. Dalia'nın açık mektubunda ileri sürdüğü, şiddet içermeyen yaklaşımla çabalaması içinde şöyle yazıyordu. Dalia, ben Gandhi'nin yolunu benimseyerek El Avda, geriye dönüş gemisiyle Filistin'e geri dönmeye çalıştım. Bir güdümlü mermi veya bir bomba taşımıyordum. Sadece tarihimi ve vatanıma olan sevgimi taşıyordum. Peki sonra ne oldu Dalia? Gemi denize açılamadan batırıldı. Kıbrıs'taki bir limanda demirliyken batırıldı. Geriye dönemememiz için batırıldı. Neden geri dönüş hakkımız bize verilmiyor? Neden geleceğimize karar vermemiz, kendi devletimizi kurmamız engelleniyor? Neden vatanımdan sürüldüm? Neden çocuklarımdan, Ahmet ve Hanine'den, karımdan, yaşlı annemden, erkek kardeşlerimden ve kız kardeşlerimden, ailemden ayrıldım? Yeni bir şey duymanı istiyorum Dalia diye Beşir devam ediyordu. 1948'de çocuk masumiyetiyle Siyonistler tarafından Stern, Haganah ve Irgun, serpiştirilmiş bu bir tuzakla oyuncaklardan biriyle oynadığımı biliyor musun Dalia? Filistinli çocuklara Siyonist terörist örgütler tarafından verilen hediyeler. Ramallah'tan geldikten kısa bir süre sonra 1948 sonlarında aile Gazze'deydi diye açıklıyordu Beşir. Beşir, Nuha ve diğer erkek ve kız kardeşleri beton evlerinin pis bahçesinde oynuyorlardı. Güneşte parlayan bir şey görmüşlerdi. Yuvarlak fitile sarkan bir şeydi. Fanusa benziyordu. Çocuklar onu içeri getirmişti. Diğer çocuklar etrafında toplanırken Beşir yeni oyuncağı elinde tutuyordu. Toprak bir su testisi masanın tezgahında duruyordu. Çocuklardan biri ona çarptı ve testi yere düştü. Çocukların hepsi dağıldı. Beşir elinde oyuncakla tek başına kalmıştı. Birden bir patlama olmuştu. Bu bir tuzakta oyuncak sol elimde patlayarak avucumu ezdi. Kemiklerimi ve etimi parçaladı. Ve Filistin'in toprağına karışması, limon meyvelerini ve zeytin yapraklarını kucaklaması, hurma ağacına ve fitne ağacının çiçeklerine sıkıca sarılması için kanımı akıttı. Gazze'deki patlamada 6 yaşındaki Beşir 4 parmağını ve sol elinin avucunu kaybetti. Kimin birleşmek için daha fazla hakkı var Dalya? Filistin'de sözlü bir tarihi olmayan Rus Şaranski'nin mi? Yoksa Filistin'e dil, kültür, tarih, aileyle bağlı ve Filistin'de bıraktığı avcunun kalıntılarıyla Filistinli Beşir'in mi? Dünya bana kendimi birleştirme hakkımı, vücudumla avcumu birleştirme hakkımı borçlu değil mi? Neden avcumun kalıntıları Filistin'deyken ben kimliksiz ve vatansız yaşamalıyım? Dalya sayfaya şaşkınlık içinde bakıyordu. Donmuştu. 21 yıldır Beşir'i tanıyıp da sol elinin olmadığını nasıl bilmezdi? Sonra yavaşça aklına geldi. Eli her zaman cebindeydi. Her zaman saklıydı. O kadar iyi saklıydı ki hiçbir zaman bilmedi. Hiçbir zaman görmedi. Şimdi Dalya hatırlamıştı. Sadece bir kere sol baş parmağını cebine takılı olarak görmüştü. O kadar doğal görünüyordu ki. Çocukluğundan beri Dalya kendini başkalarının yerine koyma becerisine sahipti. Soykırımdan kurtulanların çocuklarının, okuldaki İspanyol kökeni Yahudi sınıf arkadaşlarının ve bir zamanlar Beşir gibi Ramla'da yaşamış Arapların, her bir durumda başkasının tecrübesini kendi hayal gücüyle yaşama mücadelesi vermişti. Elini Gazze'de 1948 yılında kaybeden 6 yaşındaki Beşir'i düşündü. Dalya, Filistinli çocukları sakatlamak amacıyla Gazze'nin kumlarına bu bir tuzakla oyuncakları Siyonistlerin koyduğunu düşünerek Beşir'in hayatı boyunca onları suçladığını fark etti. Siyonizmi bu kadar kötü bir şekilde yoğun algılaması karşısında çok şaşırmıştım ve bu onun deneyimiydi dedi. Ama o Siyon çocuğuydu. Tanrı'nın dağı. Siyonistleri insanlarımı, beni karanlığın bir ifadesi olarak tarif etmesini kabul etmem olanaksızdı. Bana göre Siyon çok eski bir özlemin ifadesiydi. Bana göre insanlarım için bir limandı ve burada ortak görüşümüzü sembolize ediyordu. Ve ona göre terörün bir türüydü. Savaşılması gereken bir şey ve her türlü şekilde direnilmesi gereken bir şey. Çünkü ona göre eğer Siyonizm terörün saltanatıysa o zaman terörizm de ona uygun bir cevaptı. Dalya'nın sesi yükseliyordu. Tekrar konuşmaya başlamadan önce sustu ve kendini toparladı. Ve ben bir yanlışa karşı başka bir yanlışla savaşmaya dayanamayacağımı söylüyorum. Bu bizi hiçbir yere götürmez. Beşir mektubunun sonuna yaklaşmıştı. Sana yük olmak istemiyorum Dalya diye yazıyordu. Ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Nasıl incindiğini biliyorum. Sana acı vermek istemiyorum. Tek isteğim senin ve benim, sevgi dolu insanların demokratik bir halk devletini barış ve özgürlük içinde kurmaları için birlikte mücadele etmek. Ve Dalya çocuk yuvasını hayata geçirmek için beraber mücadele etmek. Ve yaşlı anneme, karıma ve çocuklarıma, vatanıma geri dönmem için avcumu, Filistin toprağının her zerresine dökülen kanımı birleştirmek için benimle mücadele etmen. Saygılarımla, her zaman dostun Beşir. Dalya uzun bir süre sessizce, oldukça sarsılmış bir halde gözlerini mektuba dikerek oturdu. Bunu yazan kişinin psikolojik gerçeğine inmeye çalıştı. Beşir Dalya'ya ana vatanıyla birleşmesine yardım etmesi için rica ediyordu. Ne uğruna? Diye kendine sorup duruyordu. Uzun zaman önce Beşir'in tüm tarihi Filistin halkı için İsrail ve Filistin topraklarının tek bir demokratik, laik bir devlete dönüştürülmesi fikrini duymuştu. Ama o bir tek devletin anlamının İsrail'in sonu olması demek olduğuna inanıyordu ve bu yüzden Beşir'in fikrine veya Filistinlilerin eski evlerine dönme hakkı inancına destek veremezdi. Dalya'nın evini Beşir'e geri vermeye teklif ettiği doğruydu veya bir yolunu bulup mirası paylaşma teklifi de, ama bu sadece kendi kişisel tercihiydi. Bunu Filistinlerin geri dönme haklarına onay verme anlamında almamalıydı. Beşir ve Dalia'nın farklılıklarının hiçbir zaman uzlaşmayacağı kaçınılmaz gibi görünüyordu. 1989 yılının Eylül ayında Tunus'tan gelen Beşir'in mektubunu defalarca okuduktan kısa süre sonra Dalia Kudüs'ten artık yaşadığı yere doğru yola çıktı. Kastel Tepesi'ne doğru Haganah'ın ülkesinin bağımsızlık savaşında büyük rolü olan yolun kontrolünü kazandığı, ana savaşın yapıldığı, yumuşak virajlı ana yola çıktı. Ebu Ukuş'un Arap köyünün camisinin minarelerini geçti. Vadi kapısının dağ duvarlarını kapadığı yamaçtan aşağı indi. Geçen savaştan bombalanan ciplerin ve şimdi çelenklerle donanmış İsrail ordusu kamyonlarının yanmış iskeletlerini geçti. Latrun Vadisi'nden eski aşina olduğu çimento fabrikasını geçti. Ve sonunda Ramla'nın dışındaki tren yolunu zıplayarak geçti. Dalia kendi şehrine geri dönmüştü. Hayri ve Eşkenazi ailelerinin ortak tarihlerini onurlandıracak planı harekete geçirmenin zamanı gelmişti. Dalia, Ramla Belediyesi binasını geçti. Bir zamanlar Şeyh Mustafa Hayri'ye ait eski bir Arap evi ve Weizmann Caddesi'nde şehrin kültür merkezinin dışına park etti ve kendini Mikhail Fanaos adlı genç bir Arap'ın elini sıkarken buldu. Ramla'da Fanaos ailesinin tarihçesi asırlar öncesine dayanıyordu. Mikhail'in babası Salem, Hristiyan bir bakandı. 1948'de El Ramla'nın işgalinden sonra İsrail ordusu tarafından mahkum olarak tutulmuştu. Salem Fanaos, çalışma kampında cezasını çekmesini Tanrı'nın bir isteği olarak kabul etmiş ama çocuklarına ancak yıllar sonra, ancak ölümünden birkaç gün önce anlatmıştı. Mikhail'e Hristiyanlık sevgidir, Yahudilerden nefret etmenizi istemedim, onlar sizin komşularınızdır demişti. Toprakları elinden alınmıştı dedi Mikhail. Çok değişik bir hayata, değişik bir kültüre, değişik bir gerçeğe uyanmıştı. 9 ay hapiste kalmıştı. Evinde kendini yabancı hissediyordu ve hep İsa'dan konuşuyordu ve onu inciten insanlardan asla nefret etmemişti. Şaşırtıcıydı. Mikhail 30 yılının çoğunu İsrail'e Hristiyan Filistin vatandaşı olarak kimliğini kabul ettirmeye çabalayarak geçirmişti. Bir Arap çocuğu için doğal olarak kafa karıştıran Siyonist hikayelerle büyümüştü. Sınıf arkadaşları diğer Arapların Ramla'dan korkaklar gibi kaçtıkları konusunda ısrar ettiklerinde Mikhail, "Hayır, kaçmadılar, babama sorun," diye bağırırdı. 1970'lerin başlarında Mikhail, Batı Şeria'da ortaokula başlamıştı ve işgal altında Filistinli olarak yaşamanın ne demek olduğunu anlamıştı. Daha sonra Ramla Lod Koleji'ne gitmek üzere eve dönmüş ve yeniden Siyonist çevreye uyum sağlamaya çabalamıştı. Hatta Ramla'da neredeyse tüm öğrencileri Yahudi olan kolejde öğrenci temsilciliğine doğru ilerlerken Siyonist hikayeleri benimsemeye bile çabalamıştı. 850 öğrencinin sadece 6 tanesi Arap'tı. Son yılında Musevi sınıf arkadaşlarıyla askeri eğitim kampına katılmaya hakkı olmadığı söylenmişti. Mikhail nedeninin sırf Arap kimliğinden dolayı olduğunu anlamıştı. İnsanların İsrail'de ona neden toplumsal sorun olarak ima ettiklerini anlamaya başlamıştı. 1989'da Mikhail Fanaos Ramla Belediye Konseyi'ne seçilmişti. 1948'den beri bu konseye seçilen ikinci Arap'tı. Parti programı ırkçılık aleyhine ve İsrail'de nüfusun neredeyse %20'sini oluşturan Arap azınlığın haklarını savunmaya dayalıydı. Dalia'nın Ramla'daki kültür merkezine gelmesinden kısa bir süre sonra o ve Mikhail derin bir sohbete dalmıştı. İlk önce toplantıdaki diğer İsrailler konudan rahatsız olmuş görünüyordu. Ama sonra ne Dalia ne de Mikhail onlara fazla dikkat etmedi. Dalia Mikhail'e kendi öyküsünü ve 1936'da Ahmet Hayri tarafından inşa edilen kendi hayatının ve Beşir'in hayatının merkezi olan evin öyküsünü anlattı. Mikhail'in isteği Ramla'daki Arap nüfusa bildiği en iyi şekilde hizmet etmekti. Belki onun da Dalia'nın da rüyalarını paylaşarak birlikte çalışabilecekleri akıllarına gelmişti. Her ikisi de Arap toplumu için bir şey yapmak ve Araplarla Yahudilerin buluşabileceği bir yer sağlamak istiyordu. Dalia Mikhail'e Arap ve Yahudilerin tarihine şahitlik edecek olan yatırımda Hristiyan Arap olarak ortak olmasını teklif etti. Bu Ramla'nın Arap çocukları için bir yuva ve Arap Musevi varlığı için bir merkezi kapsıyordu. Benim öykümü anlatan biri vardı diye hatırlıyordu Mikhail o zamanları düşünürken. 1948'in bir öyküsü, bir insan ev bulurken diğerinin evini kaybetme öyküsü. Biri olmadan diğerinin olması olanaksızdı. Dalia'ya baktı ve birlikte hayal edebiliriz, dedi. 1991 Ekim'inde ilk 4 Arap yuva çocuğu Ahmet Hayri'nin 55 yıl önce yaptığı güvenli kapıdan geçti. Bu, Beşir'in rüyasının başlangıcıydı. El Ramla'nın Arap çocuklarına neşe vermek. Çok geçmeden bu görev genişleyecek, Dalia ve Eheskel'in ve Mikail'in hayallerini gerçekleştirecekti. Arap ve Yahudilerin beraber olacakları bir yer olacaktı. Adını Açık Ev koyacaklardı.